Evet Selçuk.
Şimdi şöyle başlayalım. Hud suresinin 3 ayetinde Cenab-ı Allah bu ayetlere
Ahmet
kendisi açıkladığını söylüyor. Şimdi insanların çoğu Arapça bilmezler. Hı hı. Öyleyse bir kere şöyle bir olay var ki Kur'an-ı Kerim ayetlerini Cenab-ı Allah Arapça bilenlere açıklıyor. Bizim Arapça bilmediğimiz için, insanların birçoğu Arapça bilmedikleri için de Kur'an ayetlerini Allah'tan direkt olarak anlama şansları yok.
Evet canım.
Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir de Kur'an meallerine bakalım diyoruz ama Kur'an meallerinde de çok farklılıklar var. Hatta birçok kişi de ayetler arasında böyle çelişkiler olduğunu ileri sürebiliyor. Halbuki çeviriden kaynaklanan yetersizlikler var. Öyleyse bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Kur'an'ın açıklanması, Arapça bilmeyenlerin Kur'an'dan nasıl faydalanabileceği. Çünkü insanlar hocaların ağzına bakmak zorunda kalıyor. Televizyondan, radyodan din öğrenmeye çalışıyor. Böyle bir duruma düşüyorlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'i kilitlemeyelim, koymayalım ama sonuçta Arapça bilmiyoruz. Sonunda ne düşünüyorsunuz?
Selçuk, ben 1992 sanıyorum Kur'an çevirilerindeki hatalar diye bir kitap yayınlamıştım. Belki burada vardı bir nüshası. Orada giriş bölümünde okuyucuya bir çeşit şey verdim, bir söz verdim. Dedim ki buradaki tartışmaların büyük çoğunluğunu Arapça bilmesen bile ben senin izleyebileceğini, anlayacağına inanıyorum. Şöyle yapıyorum mesela, diyelim ki bir kelime, bu kelimenin karşılaştırıyorsun, çoğunlukla mealler %90'dan fazla birbirine benzerler. Yani ifade farklı olur ama anlam olarak %90'dan fazla. Yani farklı ayetler belki de diyebilirim ki anlamı tarif edilmiş bana göre ayetlerin sayısı, önemli ayetlerin sayısı belki 100'ü geçmez. Yani öyle çok değil. Bir okuyucu, Arapçayı bilmeyen birisi, özellikle farklı çevirileri yan yana, bazı çeviriler var ki hepsinin birbirinin türevi. Özellikle sanıyorum Elmalı'nın tefsiri falan o konuda. Hatta birbirlerinden öyle kopya almışlar ki giriş bölümünde surelerin ayet numaraları bile yanlışlıklar hepsinde aynı. Ben bir ara incelemiştim. O zaman 11 tane meal vardı, onları inceledim. Şimdi diyelim ki bir kelime var. O kelimenin anlamı konusunda bir bakıyorsun ki bir meal farklı. Gösteriyorum orada, o kelime yerine X yazıyorum. Ondan sonra diyorum X, bu kelime X. Farklı anlamını bilmiyoruz. Kur'an'da o kelimenin kullandığı diğer ayetleri de sıralıyorsun. Bağlamına X burada geçiyor, burada X geçiyor, burada X geçiyor. Bir bakıyorsun, o bağlam içerisinde farklı kelimeler arasında, cümleler arasında o X'in bir anlamı beliriyor az çok. Ve ondan sonra diyorsun ki bak bu X'i burada Y diye çevirmiş, diğer yerde X diye çevirmiş, niye böyle farklı çevirmiş? Vallahi farklı çevirebilir, yani dil, insan dili matematik gibi değil yani. Sürekli aynı şey değil, bazen bağlam içerisinde, bazen farklı anlamları oluyor kelimenin. Şimdi diyorum ki buradaki X, başka yerlerde aynı kelime, Arapça bilmeyebilirsin ama Arapçaya bakarsan şeklinden tanıyabilirsin, harfleri okumasını bile bilmesen baksın yuvarlak iki nokta üzerinde böyle çizgi aşağı yukarı tanıyabilirsin. Bir bakıyorsun burada farklı çevirmiş niye? Diyorsun ki bu çeviri şöyle olmalı, bak bu diğerleriyle uyum sağlıyor. Ve aynı zamanda ayet içerisinde çelişki oluşturmuyor. Benim baktığım şey var. Kur'an'daki ayetler eğer, yani benefit of doubt İngilizce diyorlar, herhangi bir kitabı okursan eğer normal bir insan tarafından yazılmışsa bile, sen o kitabı okurken bir önce sinik olarak yaklaş, sinik mi denir? Yani bu kitapta hep çelişkiler olacaktır diye bakmasın. Önce eğer iki türlü yorum varsa, bir yorum çelişki oluşturmuyorsa dersin ki bu yazar büyük bir ihtimalle bunu kastetti diye. Şimdi Kur'an'a baktığımız vakit bu niye böyle şey edilmiştir, farklı çevrilmiştir? Eğer Kur'an içinde bir çelişki oluşturuyorsa orada problem var. Onu incelemek lazım. İkincisi, kainattaki ayetlerle bir çelişki oluşturuyorsa. Çünkü ayet kelimesi hem Kur'an'ın cümle ifadeleri için kullanılıyor hem de kainattaki yasalar. O zaman şüpheyi uyandırır. Ha, burada X, X, X, orada X'i Y diye çevirmiş, yerinde X, X ve bir de çelişki oluşturuyorsa derim ki niye onu tercih ediyorsun ki? Benim gördüğüm kadarıyla bazı önemli kelimeleri anlamı konusunda müthiş tahrifatlar yapılmış. Bir kısmı kasıtlı olabilir, bir kısmı da belki de hadislere uydurma konusunda. Bu akşam zaten inşallah ondan bazı örnekleri şey edeceğim. Bir de okuma şeyleri var, farklılıkları var. Mesela esre üstün farklılıkları bazen önemli farklar oluşturuyor. Bazen o farklı anlam oluşmasına rağmen iki anlam da tercih edilebilir. Mesela abdestle ilgili ayette hem Mesih, ayağı Mesih anlaşılabilir bir okuma yoluyla. Aslında en yakın okuma odur, en makul okuma odur. Veyahut da yıkama. Ve ikisi de mümkündür. Bazen mesh edersin, bazen yıkarsın. Bir çelişki söz konusu değil. Ama bazen birbirini reddeden iki türlü okuma var. Bunlardan birisi, bir örnek veriyorum, bitiriyorum. Yani birkaç yıl önce fark ettim. Rum suresinin ilk ayetleri. Aslında sana da danışmak istiyorum. Üzerinde tartışmak da isterim başka zaman. Rum suresinin ilk ayetleri Gulibetur Rum fi ednel ard fehum min ba'di galebihim seyaglibun. İşte Rumlar yakın yerde, yakın en yakın yerde şey oldular. Mağlup oldular. Bu mağlubiyetlerinden sonra galip gelecekler diye fi bid'i sinin birkaç yıl içerisinde. Bu böyle bir okuma. Ve Müslümanlar seviniyor. Ayetin devamı Müslümanlar Romalıların galibiyetiyle sevinecekler. Ben bundan şüphelendim. Ya niye Müslümanlar ilk karşılaştıkları, savaştıkları emperyalist bir güç, müşrik ve yani teslisçi, üşlemeci ve zalim bir gücü niye onun galibiyetiyle sevinsinler diye. Bir baktım, aynı harfler, aynı ifade çok farklı da okunabiliyor. Tam tersi okunabiliyor. Nedir? Elif, la, mim, galebetir Rum fi ednel ard. Rumlar yerin yakın bir bölgesinde galip geldiler. Fehum min ba'di galebihim seyuglebun. Bu galibiyetlerinden sonra mağlup olacaklardır birkaç yıl içerisinde. Ve Müslümanlara mağlup olacaklardır bağlam içerisinde. Ben öyle anlamaya başladım. Ve bir baktım hakikaten tarihi olarak da bu daha uyum içerisinde. Müslümanların ilk savaşı sanıyorum Yarmuk'ta. Ki önemli savaşlardan birisi. Rumlarla oluyor, Romalılarla oluyor. Ve Kur'an'daki şeye de çok daha uygun oluyor. Ondan sonra hadisler niye uyduruldu ve bazı Kur'an ayetlerinin anlamı niye çarpıtıldığı üzerinde, motivasyon üzerinde düşündüğüm vakit de o da açıklama getiriyor. Şimdi gerisin geriye bir detektif gibi düşünüyorum. Ne oldu biliyor musun? Ha, Romalılar mağlup oldu falan. Ondan sonra İranlılara karşı Müslümanları kışkırtmak gerekiyor. O günkü sultanlar. Ne yapacaklar? Eğer bu okumayı tersine çevirseler, ha Romalılar bizim dostumuz, bunlar Acemler, düşmanımız, ta Kur'an bile şey ediyor. O halde Acemlerle bence savaşmayı şey etmek için, cevazdan öte teşvik etmek için okumayı değiştirdiler. Benim mesela ona bakışım şu anda o. Yani dediğim gibi eğer aklın ışığında bakarsa, akıl çok önemli. Kur'an sürekli akletmeyi, düşünmeyi şey ediyor. Çelişki ortada oluşuyorsa, gerek Kur'an içinde veyahut da Kur'an dışında, orada bir şüphe var. Karşılıklı dinleyerek, اَلَّذ۪ينَ يَسَّمُونَ الْقَوْلُ وَيَتَب۪يُونَ اَحْسَنَ. Onlar ki sözü dinlerler ve güzeline uyarlar. Bence birçok sorunun cevabını bulabilirsin. Ve aynı zamanda, اَرْرَحْمَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنِ. Kur'an'ın öğreticisi ne benim, ne o, ne bu. Rahmandır, Allah'tır, bunu bileceksin. Ve hiçbir vakit benim dediğimi bu işte biliyor, o halde körü körüne şey değil. Sen kendi bildiğinden sorumlusun. Yanlış bilsen bile sen iyi niyetinle, aklını kullanarak, Kur'an'a inarak yanlış bile şey yapsan bu bir suç değildir. Çünkü Allah diyor ki sen bilmiyorsan bir şeyi bekle, acele etme diyor. Rabbi zidni ve ilmen. Kul Rabbi zidni ilmen. 20. sure 114. ayeti benim için çok önemli. Bazen nefsime uyuyorum. Acele bir cevap vermeye çalışıyorum. Millet benden cevap bekliyor. Ha ben hocayım, ben çok şey biliyorum. Haydi bir cevap uydurayım. Bu çok olumsuz bir şey yani. Kur'an bize diyor ki bilmiyorsan acele etme. Tamam bunu bilme. Her şeyi bilmek zorunda mıyım şu anda? Her şeyin bir zamanı var. Evet.
Bu Kur'an'ın anlaşılması üzerine sorduğun soru çerçevesinde birkaç kelimeyle ben de şunları söyleyeyim. Şimdi iki eksende bakmak gerekir. Bir, insanlık tarihinin akışı içinde Kur'an. Bir de bir metin olarak Kur'an. İnsanlık tarihin akışı içerisinde Kur'an derken kastettiğim şey şu. Geçmişten geleceğe doğru bir insanlığın akışı var. Ve insanlığın çeşitli zamanlarında ortaya çıkmış dinler var, devrimler var. İnsanlığın çektiği acılar var. Bir türlü çözülemeyen sorunlar var. Her defasında yeniden nükseden meseleler var. Bizim kitabımız buna ne diyor? Burada nerede duruyor yani? Mesela benim görüşüme göre bir insan olarak, önce bir insan olarak, Müslüman da olmadan önce bir insan olarak şöyle kafamı kaldırıyorum, bir kendime bakıyorum. Bir çevreme bakıyorum. Bir de benim gibi insan olanların yaşadığı sorunlara bakıyorum. Bir takım acılar görüyorum, bir takım ızdıraplar görüyorum. Ve diyorum ki bunun çözümü nerede acaba? Buna bir çözüm bulmamız lazım. Buna bir aklınla da çözüm üretebilirsin. O zaman bir de şu Kur'an'a bakalım. Ne diyor bunlara? Diye baktığımız zaman eğer ki benim insan olarak çevreme baktığımda insanlarda gördüğüm diğer insan kardeşlerinde, diğer cinslerinde, türünün diğer mensuplarında gördüğün ızdıraplara, acılara bir şey demiyorsa, bir din adamının mistik fantazilerinden oluşan bir teolojik sözler yığınıysa, inanın ben bu kitabı bir kenara koyarım. İsterse adına Kur'an densin. Çünkü ben yaşıyorum, canlıyım, insanım, bir türüm, benim gibi diyen insanlar var, acılar çekiyoruz, birbirimizi öldürüyoruz, birbirimizi sömürüyoruz. Buna bir cevap veriyor olması lazım. Cevap vermiş olması lazım. Bu gözle Kur'an'ı bir okuyun. Veriyor mu vermiyor mu göreceksiniz. Ben babamdan öğrendiğim Kur'an'ı, Kur'an kursunda hocadan falan okudum Kur'an'ı. Tarihin bir dönemden itibaren, yaklaşık bundan 15 sene önce falan. Hazreti Yusuf'un dediğini diyerek, Allah'tan başkasına tapan bir kavmin dinini terk ettim diyor ya. Ben de bunu yaptım yani. Ben bunu terk ediyorum kardeşim. Şuna yeniden bakacağım dedim. Açtım. Adaletsizlik, eşitsizlik, öldürme, zina, birinin başkasına sahiplenme, doğaya sahiplenme, havaya, suya sahiplenme, insanları köleleştirme, zenci beyaz sorunu, ırklar sorunu, kadın erkek eşitsizlikleri sorunu, zengin yoksul sorunu. İnsanlık bu ızdırapları çekiyor mu, çekmiyor mu? Bir insan olarak bunları önce de hissedeceksiniz. Sonra bu gözle bakmaya başladım. Baktım ki tam da ilaç burada. Tevrat'a baktım, orada da ilaç aynı. İncil'e baktım, orada da ilaç aynı. Avesta'ya baktım, orada da ilaç aynı. İlaç aynı. Bak Avesta. Hepsinde de aynı şey söyleniyor. Bunlar aynı kaynaktan geliyor. Ama en sağlamı Kur'an. En korunmuş olanı Kur'an. Diğerinin içinde başka şeyler de var. Başka şeyler de var. Mesela haham ve papaz mistik fantazileri falan. Bir sürü şeyler var yani. Ama bunda yok. Hakikaten burada buna yönelik esaslı çözümler var. Bunun İnsanlık tarihinin akışı içinde Kur'an diyorum buna. Şimdi bundan sonra bir de Kur'an'ı metin olarak ele alımıza alıyoruz. Yine bu kitabı nasıl anlayacağız? İşte 600 küsur sayfa Arapça bir metin. Arapça olması bir sorun. Belirli bir kesim için. Bu kadar büyük olması başka bir sorun. Bir eski çağ metni olması başka bir sorun. Evet, 1400 yıl önce Mekke Medine adlı 10'ar binlik iki kasabada oluşmuş, ortaya çıkmış Allah'ın gönderdiği bir metindir bu. Kendine özgü kavramları vardır. Şimdi buradan, ha bu değil de o.
Kur'an-ı Kerim
oldu. Neyse, Kur'an yazıyor ya. Kur'an, he şunu alalım.
Tabii şimdi.
Kur'an'dan çok bahsediyoruz.
Şimdi millet diyecek ki bu.
Yani, tamam neyse. Kur'an olarak farz ettik onu. Şimdi, o zaman bir metin olarak Kur'an gündemimize geliyor. Ben kendi yaptıklarımı söylüyorum yani. Bunları bizatihi ben uygulamışım yani. Tecrübemi aktarıyorum. Söylediğimi yapmıyorum. Yaptığımı söylüyorum. Tabii ki buna bir iyi bir yöntemle bakmam lazım. İncelememiz lazım. Şöyle bir yöntem geliştirdim kendimce. Kur'an'ın bir kelimeleri var. Yani basit düşünün. Şimdi bu kitabın içerisinde en çok hangi kelime geçiyor? En çok hangi kelime geçiyorsa bu kitabın kafayı taktığı mevzu odur yani. Döndürüp döndürüp sözü bir yere getiriyor olması lazım. En çok hangi kelime geçiyor? Bir. İki. En çok hangi konu geçiyor? Konu. Kelime var, bir de konu var. Kelime bir tek kelimeden oluşur. Konu birkaç kelimeden oluşur. Birkaç kelimeden oluşan kelime öbeğine konu denir. Bir de kimi tutuyor, kime karşı çıkıyor? Kimi tutuyor, kimin yanında, hep kimi koruyor? Bir de sürekli karşı çıktığı, böyle kızdığı, öfkelendiği, mesela dilini sarkıtan köpek diyor. Arslandan kaçmış, ürkmüş yaban eşekleri diyor. Domuzlar diyor, domuzlaştırdıklarımız diyor. Aşağılık maymunlar diyor. Bak bunlar öfke ifadeleridir. Bunlar Kur'an'ın anlamada çok önemli anahtar şeylerdir bana göre. Onlar cehenneme atılacak, cayır cayır yanacak, yetiş ya ölüm diye bağıracaklar ama yetişen olmayacak. 70 arşını zincire bağlayın, atın onu cehenneme dediği öfke kusluğu tabiri caizse yerler var. Bunlar benim için çok önemli. Bir metin nerede öfkeleniyorsa, nerede kızıyorsa, kelimeler sertleşiyorsa tak oraya dur bir dakika diyeceksin. Nerede yumuşuyorsa, müjde veriyorsa, neyi övüyorsa bunlar bir metni anlamada çok önemli göstergelerdir. Bu açılardan baktığınızda kelime olarak en çok geçen kelime Allah kelimesidir. 2500 küsür adet 2698. Geçiyor. 2698 rakamında. Rakamcı olduğu için. Benim matematiğim zayıftır ha. Verdiğim rakamlara inanmayın, güvenmeyin. Hemen bu test etsin burada. Lisede falan da matematiği hiç sevmezdim zaten. Sosyolojiyi çok severdim ben. Hep böyle sosyoloji, sosyal ilimlere severdim. Neyse. 2698. En çok geçen kelime bu. Allah. Peki o zaman bunun konusu Allah. Ha, demek ki Allah kendinden bahsediyor gibi oluyor önce. Yani görmediğimiz bir Allah var. O Allah kendinin nasıl olduğunu bize anlatıyor gibi oluyor. Ha, bu insanın bir işine yarar mı? Yani akıp giden insanlık tarihinde dertlere derman olacak bir şey mi? Değil. İlk bakışta değil gibi görünüyor. Şimdi konuya geçiyoruz bakın şimdi. Konu. Konu da birkaç kelime öbeğinden oluşan kelime topluluğuna konu diyoruz. Kur'an'ın konusu diyoruz. Şimdi onu da incelediğimizde ben kendi incelemelerimi söylüyorum yani. Bu verme ve paylaşma konusudur. En fazla geçen. Mesela 18 tane ayrı verme kavramı var. Mesela salat bir tane. Savun bir tane. Ama zekat, sadaka, hayır, kerem, ita, infak ve buna benzer, ben onları çıkardım, 18 tane ayrı. İkinci olarak da adalet kavramları. Adalet, vasat, vezn, seva, kıst. Yani insanlar arasında adaleti ve eşitliği sağlamaya yönelik. Bir de insanların birbiriyle bir şeyleri paylaşması, vermesi, birinin diğerine bir şey vermesi konusu Kur'an'ın ana konusudur. Şimdi diğerine mesela şirk bir kavramla geçiyor. Bak, konudan bahsediyorum. Öyle bana öyle bir şey söyleyeceksin ki şirkin yakın bir kavramı olacak. Bir kelime öbeği oluşturacağız. O kelime öbeğinden konu ortaya çıkacak. Bunları ben böyle öbeklendirdim hepsini. Şunlar, şununla ilgili konular, şununla ilgili konular diye. Şeyin bir kitabı var, İşaret Yayınları'ndan da çıktı. El Furuk diye sözlük kitabı var. Konularına göre Kur'an'da ve Arapça'da geçen şeyler. Yani diyelim verme kavramları, bir sürü sıralar. Mesela yaratılış kavramları. Halaka, neşe, bedava diye bir sürü sıralar. Şimdi insan hayatıyla ilgili en çok konu bu olduğuna göre bu Allah kavramının da en çok geçen kelime olarak bu konuyla beraber düşünmemiz gerekiyor. O zaman burada Allah bu adaleti sağlama ve insanlar arasındaki paylaşma ve bölüşümü gerçekleştirmede kullanılan bir kavramdır. Allah derken aslında insan, Allah insanı anlatıyor. Kendini anlatmak için anlatmıyor. Mesela kendinden bahsettiği yerlerin ben kısa geçtiğini gördüm hep. Ama bir diyelim bir bölüşüm mevzusu söz konusu olunca en ince ayrıntılarına kadar mesela miras bölüşünü düşünün. Şuna şu kadar, şuna şu kadar, şu yarım sayfa duruyor. Yarım sayfa miras bölüşümüyle ilgili şey, yer var. Yani paylaşıma aşırı derecede dikkat ediyor. Adaletli paylaşım, bölüşüm şeyine çok hassas. Ama Allah'tan bahsettiği yerde azizdir, hakimdir, güçlüdür diye böyle bir teolojik şey yok yani. Derinlemesine teolojik. Böyle bir diyelim İbn Arabi gibi veya bir Hristiyanlardaki çıkan şeyler gibi, teologlar gibi. Allah bilimciliği. Yani sanki Allah'a gitmiş görmüş de Allah'tan bahsediyor. Zatı ne yerdi, ne içerdi, zatı sıfatları, subutu sıfatları falan bizim tarihte de vardır bu. Böyle bir şey yok. Allah Kur'an'da praksisle ilgilidir. Yani insan hayatının konularıyla ilgilidir. Orada ben şu şey yaptım, değerlendirme yapıyorum. Mesela Allah kendinden bahsettiği yerlerde aslında bizim içimizdeki paylaşımı, adaleti ve eşitliği sağlamaya yönelik bir yönümüzü törpülemek istiyordur. Mesela Allah azizdir dediği yerden demek ki içimizden birisi bir aziz olmaya kalkmış. Diyor ki Allah azizdir, otur yerine. Allah ekberdir. Demek ki içimizden birisi büyüklenmeye kalkmış. En büyük Allah'tır, otur yerine. Bu Allah kavramı insanlar arasındaki onları aynı hizaya getirmeye, aynı seviyede tutmaya yönelik bir panzehir. Peygamberin dilinde de böyle. Mesela gündelik hayatta da bu böyledir. Gidersin bir tıpçıya, diğer Müslüman tıpçı şöyle konuşur. Ya Allah razı olsun, beni tedavi ettin, benim hayatımı kurtardın filan derdiği zaman ya şafii Allah'tır. Biz sadece vesile oluyoruz der. Değil mi? Bak Allah. Tedavi eden Allah, ben değilim. Attığı zaman da peygamber ve arkadaşları atmadı. Atan Allah. Zaferi siz kazanmadınız. Bak Allah'tan bahsettiği yerlerin her yerine dikkat edin. Bizdeki bir şeyi aşağıya çekmek. Bak ilminle övünme, askeri başarınla övünme, kendini büyük görme, bilmem ne falan, hep bunlar ilgilidir yani. Bak Allah kavramı da yine insanın psikolojik ve sosyolojik dünyasına hitap ediyor. Velhasıl kelam, kelime, konu, bir de üçüncü bir şey var. Oradan uzun uzadıya bahsetmeme gerek yok ama kısaca söyleyeyim. Ben kavramı böyle alıyorum. Önce kelime olarak geçtiği yerleri tek tek çıkarıyorum. Sonra onun konusunu, kelime öbeğini, ona yakın olan diğer kelimeleri çıkarıyorum. Sonra da bunu Kur'an'ın diyalektik sistemi içerisinde bir yere oturtuyorum. Yani mesela adalet de, adaletse bunun karşısında zulüm vardır. Hak ise bunun karşısında batıl vardır. Aydınlık ise bunun karşısında karanlık vardır. Zulümat ve nur vardır. Böyle böyle mutlaka bir karşıtlığı vardır yani. Bir karşıtlığı. Bu da bize ne tarafta durduğunu, kimi tuttuğunu ve kime karşı çıktığını gösterir. Mesela zenginse bunun karşısında bir yoksul vardır. Nerede duruyor? Güçlüyse onun karşısında zayıf vardır. Müstekbirse müstazaf vardır. Tevhidse şirk vardır. Karşıtlıklarını koyacaksın. Onun karşısının kim olduğunu göreceksin. Sonra buradan şu çekerek Kur'an şu konuda kimi tutuyor, kime karşı çıkıyor sosyal hayatın içerisinde. Dolayısıyla bu üç eksende bir metin olarak Kur'an anlayış ortaya çıkıyor. Bunu yapmak için Arapçayı bilmek gerekir tabii ama illa bilmek gerekmez bence. Çünkü bunu da söylemek lazım. Mesela nice insanlar tanıyorum ben. Diyelim ODTÜ'de, Boğaziçi'nden falan bir sürü kişilerle tanışıyorum. Hele hele son zamanlarda bu sosyalist ve ateist şerbelerle fazla teşriki mesaimiz oluyor. Ben şöyle bakıyorum. Ya diyorum ah keşke bunlar şu Kur'an üzerine bir kafa yorsalar. Adam bir metin anlamada bana öyle bir yöntem anlatıyor ki. Yani bir Sümer metinleri üzerine çalışıyor mesela. Kur'an'dan haberi yok. Yani diyorum ki kardeşim bu sizin şeyiniz değil mi? En azından halkınızın değer verdiği bir kitap bu yani. Diyelim hadi inanmıyorsam bile sosyolojik değeri var mı yok mu? İnsanlar bunu alıyor, kılıfa koyuyor, yukarıya asıyor. Ekmeği ve Kur'an-ı Kerim bizim halkımız asla yere düşürmez. Benim anam öyleydi yani. Bir ekmeği bir de Kur'an-ı Kerim'i öper yukarı koyardı. Bu halkın nezdinde bunun değeri var mı? O zaman sırf buna saygı göstererek lütfen bu kitap üzerine kafa yorunuz.
Hocam bir de bir şey söyleyebilir miyim? Yani sadece Türkçe'de değil. Şimdi bakın kafirden bahsediliyor mesela. Bugün çıkalım bir röportaj yapalım. Sokakta insanlara soralım kafir ne demek diye. Eminim çünkü ben soruyorum. %95'i Allah'a inanmayan insan diye cevap verecek. Şimdi bir kere zaten kavramlar oturmamış. İyilik yapmak ne demek? oturmayan kavramlar üzerinden zaten meali bile okusa, çok iyi çeviriler bile olsa yine birçok kişinin anlamayacağı yani, düşüncesi.
Son bir cümle, iki
yani
cümle olarak da.
Sizin anlattıklarınızı bu noktada çok bak, sağlıklı anlamıyor
güzel,
insanlar.
Çok
bunlar
güzel.
Eminim yani.
Şimdi son iki cümle olarak da şunu söyleyeyim.
Buna çözüm bulmak gerekir diye
şimdi kafir kavramı biraz evvel anlattığım yönteme göre mesela önce kelime olarak sonra grup olarak mesela mülhit konusu var mesela. Kafirle böyle mülhidi de alman lazım. Münkiri de alman lazım. O da konuyu oluşturuyor. O zaman ne olduğunu daha iyi anlayacaksın. Şimdi kafirden söz açtım. Oradan söyleyeyim mesela. Bir örnek vereyim. Kafir, Allah'ı inkar eden, inkar ayrı bir kavram. Allah'ı yok sayan, mülhit, toprağa gömme ayrı bir kavram. Değil. Örten demek. Peki neyi örten? Müşrikleri biliyoruz ki yerleri ve gökleri kim yarattı desen Allah derler. Neyi örtüyor bunlar? Benim görüşüme göre kafir, Allah'a inandığı halde mülkün Allah'a ait olduğu gerçeğini kabul etmeyen demek. Münafık da hem Allah'a inanıyor, hem mülkün Allah'a ait olduğunu kabul ediyor ama vermiyor, infak etmiyor. O da münafık oluyor. Şimdi bu mülk Allah'ındır meselesi var ya, şimdi biraz evvel Edip bir şey söyledi. Bu sadece ekonomi ve iktisatla ilgili bir kavram değil. O sadece işin bir parçası. Mülk, mülk Allah'ındır. Eğer bir kelime-i tevhid varsa, Kur'an'da kelime-i tevhid şudur diye bir şey geçmiyor ama Arap suresinin 158. ayetinden çıkarıyorum ben bunu. Lehül mülkü semavati vel arz ve la ilahe illa hu. Başında da ben sizin hepinize gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Şu iki şeyi söylemek için geldim dercesine. Önce mülkün Allah'a ait olduğunu söylüyor. Hem yerlerde hem göklerde hem de bu ikisi arasında. O da bir vurgudur ayrıca. Bir de Allah'tan başka ilah olmadığını söylüyor. Şimdi dolayısıyla kelime-i tevhid lehül mülk la ilahe illallah'tır. Bunu böyle söylemezseniz eksik kalır. Ki şu anda eksik söyleniyor. Muhammed Resulullah kelime-i tevhidi insanlığa getiren kurumun ve kişinin adıdır. Direkt kelime-i tevhidden değildir yani. İnni cailun Resulullahi ileykum cemi'a. Ben sizin hepinize göndermiş Allah'ın Resulüyüm diyor. Ellezî, bu öyle bir risalettir ki lehu mülkü semavati vel arz la ilahe illahu. Araf suresinin 158. ayeti. Topluca bir tek bu ayette görüyoruz Kur'an'da. O kelime-i tevhid denilen cümle grubunun şeyini bir tek burada görüyoruz. Başka bir yerde bir araştırdım göremedim. O zaman kelime-i tevhid dediğin şey buradan çıkar eğer çıkacaksa. Yani kelime-i tevhid şu demek. Kardeşim bu dinin insanlığa söylediği bir cümlesi nedir? Bana onu söyle. Bunu 5 saat açıkla tamam. Ama bu cümleyi bana söyle. Her dinin bir cümlesi vardır. Her ideolojinin, her devrimin bir sloganı vardır. Adalet, eşitlik, kardeşlik filan dersin işte. Fransız devriminin 3 şeyi vardır. Bu dinin de bir cümlesi var. Daha işte o kelime-i tevhid o. Bu dinin cümlesi mülk Allah'ındır ve Allah'tan başka ilah yoktur. O zaman mülk nedir? İlah nedir? Mülk nasıl oluyor Allah'ın oluyor? İlahlaşmak ne demek? İlahlaşmayan la çekmek ne demek? Hayır demek ne demek? Bunları anlatabildiği kadar çoğumuz da biliyoruz zaten. Bunu anlatmak için yeryüzünde ortaya çıkmış olan kuruma risalet, bunun sonucuna da işte Hazreti Muhammed denir. O da bunu ifade ediyor. Kelime-i tevhidi insanlığa duyuran kurumun ve kişinin adı olmuş oluyor. Şimdi bunu ben şöyle düşünüyorum. Bütün sorunların kökeninde bu mülk meselesi var. İktisat olarak
sen,
mülk değil.
Sen mülke girdin mi artık bitmez de. İstersen
yok yok.
Az önce iki kelime dedin çok bayağı uzadı ya.
İktisat olarak mülkten bahsetmiyorum
yani
ama.
Şimdi
bak, bak aile sorunları, çevre sorunları.
Selçuk'un sorusu çok
Kürt sorunu hepsinin
kısa,
temelinde bu var.
Kısa ve öz cevaplandırsa yani diyor ki Arapça bilmiyorum.
Nasıl anlayacağım?
Kur'an'da diyor ki bu bir kitaptır ki işte ayetleri muhkem kılmış sonra Allah da yani hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Nasıl olacak? Sen hiç kendini yorma. Kur'an-ı Kerim'e göre fert olarak hiç kimse onun açıklamasına ulaşamaz. Yani bunu ben şöyle anlıyorum. Yani tıpkı hiçbir fert tek başına şu malı üretemez. Bunun işte bu bardağını üretecek olan, üzerindeki şu şeyi, örtüyü üretecek olan, bunu taşıyacak olan büyük bir ekip gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'de o açıklamalarına ulaşmak için diyor ki kitabun fussilet ayatu Kur'an'ın arabiyyen li kavmin ya'lemun. Şimdi Kur'an'ın Arapça Kur'an demesi demek ki o kavim içinde Arapça bilen olacak yani. Ama hep Arapça bilenler olacak değil. Onun için bizim çalışmalarımız devamlı. Bir Arapça bilenler ekibi, bir de bilmeyenler ekibiyle beraber çalışıyoruz. Çünkü ben şahsen mesela bazıları da şey yapıyor, bilmeyenler ne anlar? Ben o Arapça bilmeyenlerden çok daha fazla istifade ediyorum. Çünkü onlar ulu orta tenkit ediyorlar. Her şey yani fıtratlarını konuşturuyorlar. Arapça bilenler diyor ki lan acaba bu kelimeyi ya yanlış bir hatam çıkarsa ne olacak diyor. Konuşurken kendi kendini sınırlıyor. Dolayısıyla bu şeylerde yani Allah-u Teala öyle bir sistem oluşturmuş ki o sistemin içerisinde herkesin yeri var.
İlk sorunun bağlamına vardı ama başka bir soru sorayım, diğerini akşama bırakayım nasip olursa. Şimdi deminki soruya cevaplar yine üç farklı kişinin kendi İslam ve hayat görüşünden paralel olarak cevaplandı. İhsan Hoca mülke değindi. Abdülaziz Hoca yine kendi çalışma metodolojisi olan grup çalışmasına. Benim sorum ise aslında bununla da çok paralel. Şu an günümüzde reformist İslam diyelim Edip Bey'in tarzıyla ama ya da mevcut İslam anlayışının aykırı duran bir duruşu olan siz üç kişinin bugün ortak noktada, masada bulunduğu nokta nedir? Bugün gerçekten mevcut Diyanet şeyinde, kisvesinde gördüğümüz ve 1400 yıllık ciddi şekilde bilinerek ya da bilinmeyerek yozlaştırılmış İslam'a karşı bugün bu çatı altında hangi ortak noktada buluşuyoruz? Ve bu başlangıç noktası varsa, buluştuğumuz nokta diğer ayrışımlarımızı ne kadar az etkileştirecek şekilde bir arada tutabilir? Ben onu merak ediyorum. Yani ilk yarım saati kaçırdım, özür dileyerek onu da söylemek istiyorum. Oraya değindiniz mi de bilmiyorum. Birazcık da eğer uzatmaktan da anlatmak isterim. Bana eğer denseydi ki 3-4 kişiyi bir arada görmek istesen bunlar kimler olurdu? Bu üçlü kesinlikle olurdu. Rıza Hocam da onunla birlikte de 4 diyelim. Ama bu 3-4 kişinin felsefik ve dünya görüşü olarak bende yarattığı etkileri dahi ben birey olarak kendi içimde hiçbir zaman tam örtüştüremiyorum. Zaman zaman İhsan Hoca tarafı öne çıkıyor. Ki eski derken sosyalistim. İhsan Hoca'nın tarafı öne çıkıyor. Bireysel felsefe tarafında, mantık tarafında Edip Hoca tarafı bazı yerlerde öne çıkıyor. Ama işte bir de ilmi kainat kitabı, insan kitabı ve Kur'an olarak da şey yaptığında bazen zamanlarda Abdülaziz Hoca oluyorum. Ama ben kendi içimde bile hakikaten modern dünya insanının yaşadığı çözümsüzlük içinde ortak nokta nedir tam tanımlayabilmiş değilim. Sizler benim içimdeki çelişkinin dışa vurulmuş canlı insanları olarak bu ortak noktayı gerçekten şey yapabiliyor musunuz ya?
Sen
biraz özel, biraz şimdi bırak dağınık kalsın.
Yani çok niye? Güzel bir soru. Yani ben
niye illa tanımlamaya çalışıyorsun?
Senin gibi düşünüyordum. Yani dedim ki biz sanıyorum file dokunan körler gibi bir tarif de oluyor. Ben aslında bu iki arkadaşın da hani bu konuyu vurgulamalarını, kendi vurguladığı konular var. Bu arkadaşın vurgulu, ben aslında saygıyla bakıyorum. Çok önemli, ihmal edilen konular. Mesela bid'atler, hurafeler, bu tasavvuf şeyleri korkunç tahribat yapıyor. Ve sadece buna yoğunlaşan birkaç kişinin olması, bir kurumun olması harika bir olay. Ama sadece budur, İslam budur, bunlarla savaştır dendiği vakit bence yani bir fili tarif ettiğimiz vakit nasıl diğer kısımlarını ihmal ediyorsa, çünkü bir insan, bu hayat karmaşık şeydir. Bunun politikası vardır, felsefesi vardır, bunun sanatı vardır, bunun mülkiyeti vardır. Bir bütün olaraktır. Yani bu yönden ben bu belki yani bu konuya çok şey olduğu için mesela az önce dediğim kelime-i tevhidi bile mülkü sokmaya çalıştı ki ben katılmıyorum buna. Çünkü la ilahe illallah işin özeti, yani her şey bir noktada özetlense o mülkü de içine, mülkün de Allah'a ait oluşunu da içeren en öz ifadedir ki 3. surenin 18. ayeti Allah'ın ilim sahiplerinin ve meleklerin şehadetinin la ilahe illallah olduğunu söylüyor. Ama bu şeyi de anlıyorum. Niye bunu bu kadar vurgulamak istiyor? Yani tümüyle katılmasam da bazı konularda sanıyorum kantarın topuzunu da kaçırıyor. Onun için diyorlar acaba komünist mi falan filan diye. Ama önemli, bazen hani işittirmek için bağırman gerekiyor. Normal olarak bağırmamak gerekiyor. Bence bağıran bir arkadaş. Ben de bağırıyorum. Felsefi yönden, politik yöndeki eksikliği de görüyorum. Belki bunu vurguluyorum. Matematiğe düşman alerji olmuşuz ya. Allah haşa matematik bilir mi diye diyen insanlar görüyorum. Ama iyi bir edebiyatçı matematikten anlamaz onu Allah. Çünkü kendisi cahilleşmiş. Yani onun için hepsinin bence bir önemi var. Bu arkadaşın dile verdiği önem, hatta kutuplara gitmesi bazen yadırgayabiliyoruz. Niye olmasın ki? Gayet hoş bir şey. Keşke benim imkanım olsaydı ben gidebilseydim, Ekvator'a gidebilseydim, başka yere gidebilseydim. Bence öyle bakın, siz daha iyi şey edebilirsiniz ama illa sadece budur, bu dişin merkezidir deme konusunda biraz daha temkinli olmalıyım.
Kendimi ifade edememiş olmanın da tedirginliğiyle şunu söylemek istiyorum. Aslında belki de felsefik olarak reaksiyon, aksiyona karşı ilk etapta biraz bir güç içerir ama şu an yanlış da olduğunu söylediğimiz mevcut yapı bir kurum olarak bazı kabuller üzerinde olmaktan dolayı bir güç sahibiyken alternatif seslerin de bir yerde organize olabilmesi, en azından kavramsal olarak belli ortak noktalarda buluşabilerek en azından anlaşılabilir olması gerektiği hissiyatıyla, şu anlamda ben bir bireysel olarak sıkıntı yaşamamakla birlikte insanlara tebliğ etme konusunda bu mevcut yapının haricindeki İslami görüş ya da fraksiyonlar diyeyim, bunlar arasındaki tutarsızlıklar insanları belki de itebiliyor. Yani ben sizin olsun, İhsan Hoca'nın olsun, Abdülaziz Hoca'nın olsun bazı fikirlerini, videolarını ve kitaplarını paylaştığımda insanlar bu felsefik belirsizlikten kaynaklı olarak mevcut sağlam kabul edilebilir bağnaz şeylere daha çabuk gidebiliyorlar. O bağlamda sordum. Yoksa
İnşallah
tabii ki
bu bireysel... devam eder. Bu bir başlangıç olur. İnşallah böyle daha özel konularda farklı olarak birbirimizle tartışırız. Ben böyle bir tartışmanın, böyle bir diyaloğun çok yararlı olduğuna inanıyorum. Yani ben öğrenirim onlardan, onlar ve hepimiz birbirimizden öğreniriz. Yani sadece burada değil, ben birçok okuyucularımdan alabildiğine şeyler öğrendim. Onun için yani mesele diyalog olması, birbirimizi dinleyebilmemiz ve inşallah bence çok iyi gelişmeler olacak. Yani.
Şimdi bu senin sorduğun soruyla ilgili bir insanın toplumda işe yarayan şeyler söyleyip söylemediği, işte akıp giden düşünce tarihinde, sosyal politik mücadeleler tarihinde nereye oturduğu, o yaşarken tam belli olmuyor. Yani birileri geliyor bir şeyler söylüyor, kimisi bunu aşırı buluyor. Nice insanlar vardır ki geçmişte aşırı bulunmuştur. Hatta marjinal bulunmuştur. Sen bir hayal görüyorsun demiştir. Maceranın peşindesin. Bekleyelim, zamanla yok olup gidecek diyor. Öyle bir ayet bile var yani. Şimdi Muhammed etrafına toplamış. Köleleri, yoksulları, güçsüzleri, kadınları. Bir maceranın peşine. Zamanla yok olup gidecek, göreceğiz. Bekleyin siz de ben de, siz de ben de sizinle birlikte bekleyenlerden diyor. Yani ilk çıktığında İslam, ben araştırdım, 40 kişinin 33'e yakını 18 ile 25 yaş arasında. İlk 6 senede. Bunların çoğu da kadın. Ve böyle heyecanlı, coşkulu, böyle üniversitelerde çıkan hareketler olur ya, yani temsil için söylüyorum, tırnak içerisinde, böyle devrimci gençlik hareketi olarak doğmuştur İslamiyet. 40 yaşında da peygamber, kendinden büyük bir Ebu Zer, bir iki kişi daha var böyle 42-43 yaşında. Diğerlerin hepsi zaten 40 yaş dediğimler ki, ben şu anda mesela 50 yaşındayım, kendimi çok genç hissediyorum ya. Yani. 40 yaş.
Bazı cevabesler mi? Arkadaşlar nasıl hissediyor?
Onlar da hissediyordur. Baksana böyle genç arkadaşlar var. 18 ile 20. Demek ki böyle bir şey var. Şimdi o önemli değil. Aşırı derler. Her şeyi bir meseleye indiriyor derler. Kafayı buraya takmış derler. Bunlar bu anda söylenir. Ama üzerinden zaman geçer. Olaylar yaşanır, hadiseler olur, müracaat edilir, ya bir şey söylemişti filan denir. Dolayısıyla bir insanın ürettiği kavramlar, geliştirdiği söylemler, algılar toplumda bir ihtiyaca karşılık veriyorsa tutulur. Yoksa adam boş konuşmuş olur. Kardeşim bir sürü laf etmişsin ama hepsi boş yani, kusura bakma. Bir ihtiyaca cevap vermiyor çünkü denir. Geçen bir televizyon kanalında birden konuşurken gözüme çarptı. Düşünür yazmış. Dışarı çıkınca reklam arası dedim ki sen niye öyle yazdın dedim orada yazan şeye. Ya düşünür gibi duruyor falan dedi. Düşünür gibi duruyor. Nereden biliyorsun?
Yok canım düşünmüyorum ya.
Düşünür ne demek yani? Yani yazar dersen tamam yazıyorum yani. Ne biliyorsun belki bunları düşünmeden yazıyorum. Yazar çünkü yazdığım şeyler var. Doğru. Bak dedim ki ona. Bana göre bir adamın bir düşünce adamı olup olmadığı, bir fikir adamı olup olmadığı yaşarken belli olmaz. Benim görüşüme göre ölmesi en az üzerinden 50 senenin geçmesi gerekir.
Milleti teşvik, kötüye teşvik ediyoruz.
Yok yani. Belki de konjonktürün pohpohladığı biriyim, ne biliyorsunuz? Veya biz öyleyiz yani. Birileri bizi arkamızdan pohpohluyor. Söylediğimiz laflar orada burada görünüyor. Öleceğiz. Aradan 8-10 sene geçecek, unutulup gidecek. Tarihte böyle unutulmuş, sefalet içinde ölmüş bir sürü filozof var, düşünür var yani. Kitapları yeni yeni ortaya çıkanlar var. Bilinmeyenler var. Yazmış, çizmiş ve kendisinden 20 sene sonra yetişememiş, yok olup gitmiş bir sürü adam var yani. Ama diyelim bir Aristo 2000 senedir okunuyor, bir Farabi, İbn Sina kaç yüz senedir. Niye? Adam bir şey söylemiş. Ve insanlık dönmüş dönmüş ona bakmış, dönmüş dönmüş ona bakmış. Ya bir şey söylüyor bu. Evrensel bir şey yakalamış. Bütün insanlığına ilgilendiren bir şey söylemiş. Bunun anlaşılması için diyeceğim o ki biraz zamanın geçmesi gerek.
Kimsenin zamanı...
Ben kendi açımdan birkaç kere söyleyeyim. Şimdi Türkiye'deki din anlayışında Edip Bey baştan da hiç girişte söylemişti. Çok ciddi bir gelişme ben şahsen gözlemliyorum. Sadece Türkiye'de değil, bunu İslam aleminde de gözlemliyoruz. Yani İslam aleminde bir yeniden yapılanma, zihinlerin yeniden yapılanması söz konusu. Bugün bakıyorsunuz ki artık bizim tenkit ettiğimiz bir takım tarikat ve cemaatler artık kendilerini Kur'an'la savunma ihtiyacı duymaya başladılar. Bu çok müthiş bir gelişmedir. Şimdi siz de diyorsunuz işte ben sosyalizmden gelen bir kişiyim diyorsunuz. Güzel. İnsanların dün ne olduğu önemli değil. Önemli olan insan olduğudur. Yani şeyse, insansa muhataptır. Onlara insan olduğu için değer vermek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize dini çok iyi kavradığı halde menfaatlerini öne aldığı için yoldan çıkan insanlardan örnekler veriyor. Ama şey olarak ben şahsen İslam aleminde Abbasilerden ya da Emevilerden sonra ilk ciddi silkiniş hareketinin başladığını ben şahsen görüyorum. Ve kendi açımdan almış olduğum tepkileri de son derece olumlu karşılıyorum. Geleceğe de çok büyük bir umutla bakıyorum. Şimdi burada metodoloji olarak birbirimizle uyuşmadığımız, olaylara farklı baktığımız bir gerçek. Bunu inkar etmenin hiçbir anlamı yok. Ama işte Ali Rıza Hoca orada, Edip Bey burada, İhsan Hoca burada. Burada bu insanların ortak bir derdi var. Allah'ın kelamının daha iyi anlaşılması. Ha, daha iyi anlaşılması konusunda yaklaşım farklılıkları olabilir ama asıl nokta bu. Burada bir de şunu yakalamaya çalışıyoruz. Allah'ın kelamı sadece Kur'an-ı Kerim değil ki siz de Allah'ın ayetlerisiniz. Ben de Allah'ın ayetiyim. Herkes de Allah'ın ayeti. Dolayısıyla bu konularda tam bir bütünlük ortaya koymalıyız. Yani şunu biz çok iyi biliyoruz. Bak az önce buraya gelmeden önce İmam Gazali'nin öyle sizi beklerken bilgisayarları da kapattım. Yapacak bir şey yok. Baktım masanın üzerinde bir tane dergi aldım. Bir de açtım İmam Gazali'nin görüşleri. Yani bilerek değil yani. Orada diyor ki işte diyor keşif yoluyla bize gelen bilgilerle peygambere gelen bilgiler arasında hiçbir fark yoktur diyor. Tek fark peygamber diyor. Melek aracılığıyla alır. Biz doğrudan alırız. Yani son derece alçak gönüllü bir şekilde. O da oradan şeyden alıyor. Levh-i Mahfuz'dan alıyor. Şimdi siz işte gençlik yıllarınızdan çok iyi biliyorsunuz ki İmam Gazali dediniz mi akan sular durur. Şimdi böyle bir Selçuklu'nun, Osmanlı'nın fikir yapısını oluşturan bir kişiden bahsediyoruz. Ona göre oluşmuş olan bir din anlayışından bahsediyoruz. Mesela Osmanlı'yı ben şahsen dini ilimler açısından büyük bir kayıp olarak kabul ediyorum. Başıyla sonu arasında bir, hiçbir bir adımlık bir şey gelişme yok. Ama şimdi çıkmış bir Edip Yüksel bir kitap yazmış. Türkçe Kur'an çevirindeki hatalar. Kardeşim, Türkçe Kur'an çevirisi mi vardı ki sen hata ortaya koyuyorsun? Yani şeyde 6,5 asırlık Osmanlı'da bir tane eskilerden buluyorlar. Bir de en son devirlerde olanlar başlıyor. Onun dışında yok. Onun için burada şimdi sizlerin gençler olarak buraya ortaya çıkmış olması, yapılan tenkitler, zihinlerinizi karıştırıyor olması çok güzel. Burada eğer ben diyorsam, dersem ki benim arkamdan gelin, o zaman en büyük hatayı yapmış oldum işte. Edip de en baştan söyledi yani. Böyle, böyle saçmalık olmaz. İhsan Hoca da aynı şeyi söylüyor. Ali Rıza Hoca da sürekli o şeyi söyler. Burada, onu burada konuşmadı ama biliyorum. Ya burada takip edeceğimiz bir şey var. Yani hepimiz Allah'ın kuluyuz. Bu kainat Allah'ın yarattığı kainattır. Allah'ın sistemine uymak zorundayız. İşin özeti bu. Ya burada hangimiz daha çok uyduk, onun neticede kararını Cenab-ı Hak verecek, biz verecek değiliz. Evet, Ali Rıza Hoca da burada şey yapmak istiyor. Gerçi ona mikrofon lüzum yok. O burada konuştu mu Süleymaniye'de gidin dinleyin yani. Bizim gibi değil.
Gelen Mustafa.
Şimdi bu kardeşimizin ortaya koyduğu durum son derece önemli. Şimdi daha önce bu kardeşlerimiz hakkında oluşmuş bazı kanaatlerimiz var. Bir esasa dayalı da değil. Belki birkaç televizyon programını dinlemeye veya bir iki makaleyi okumaya matuf ön yargılarımız var. Şimdi ben bu iki arkadaşımızı dinlerken itiraz edebileceğim bir nokta görmedim. Fevkalade de yararlandım. Duygulandım da. Bizim gibi cins kafaların bu ülkenin temel meseleleri üzerinde imali fikretmemesi, Kur'an'dan alacağımız ışığı bu toplumun bütün kesimlerine ve kurumlarına yansıtma gibi bir görevimiz varken biz çok tali derecedeki konularla meşgulüz ve İslam'ın özünü münkir olan insanlar ve kurumlar yıllardan beri egemenliklerini sürdürüyorlar ve sürdürmekte de devamlar. Ben bir noktada İhsan Bey kardeşimize teşekkür de borçluyum. Kendi adıma İhsan Bey'i dinlerken bütünüyle Kur'an'ı görmüyorum görüşlerini. Ve unutmadan bu ana konuya değindikten sonra geçeyim. Bizim hatamız şu gibi geliyor. Şimdi bir insanın Kur'an'ın bütünü üzerinde söz sahibi olması mümkün değil. Bunun içindir ki farklı alanlarda yoğunlaşıyor ve yoğunlaştığımız alanlarda konuştuğumuz zaman dinlenebiliyoruz. Bizim buradaki temel hatamız, haklısınız, şuradan geliyor. Şimdi biz Kur'an'ın bütünü üzerinde bir fikir, bilgi ve fikir sahibi olduktan sonra yoğunlaştığımız alanda konuşsak, ama yoğunlaştığımız alanda konuşurken Kur'an'ın bütününden kopmadan konuşabilsek, o zaman bu toplum bizi daha iyi anlayacak. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmadığımızı görecek. Ben şimdi ayrıntıya geçeyim İhsan Bey kardeşimizle. Ben İhsan Bey kardeşimizi dinlediğimde, samimi olarak söylüyorum, çok duygulandım. Acaba dedim, Ali Rıza Hoca, sen kendini bir zekat ile yükümlü görüyor ve bugüne kadar aktarılan 1/40 ödeme ile bu topluma karşı görevlerini yaptığın inancında mısın? Yani bu topluma karşı olan mali görevlerin malından, kazancından 1/40 vermekle sen Rabbine karşı ak alınla çıkabilecek misin? Bana Hayrettin Karaman veya Abdülaziz Hoca bu noktada beni sarsmadı. Beni sarsan İhsan Bey'in ifadeleri, yaklaşımı, ben daha bir anladım ve acısını duymaya başladım. Ben 1/40 kazançtan vermekle Allah'ın muradı olan ikramı, ihsanı, infakı, zekatı, sadakası, efendim vesaire vesaire. Şimdi ben 1/40 bulamıyorum şeyde. Kur'an'da 1/40 yok. O kadar bir yoğunlaşma var ki bu 1/40 olayı beni tatmin etmiyor. Izdırabımı dindirmiyor benim. Ama işin benim üzen tarafı şu, çok iyi bir noktadan konuyu yaklaşmış Ali Rıza Demircan'ı bile sarsabilen İhsan kardeşimiz geliyor, olayı bütünlüğü içinde yakalamıyor. Bu toplumda bütünü sarsması gerekirken, bütün karşımıza alınması gerekirken, sömürücülerin bir tarafını iltizam edip diğer tarafına karşı çıkıyor. Şimdi tamam, gelelim bu toplumda. Bütün ruhumla inanıyorum. Bu işin özünde mülk var. Zaten la ilahe illallah'ın mülk meselesini çözümlemeden şey yapamazsınız da. Şimdi bakın, bu tevhid, bu işin özü. Elhamdülillahillezî halakassemâvâti vel arda ve ceale'z-zulümâti ve'n-nur sümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Yani müthiş. Yani okuyunca kendi iç dünyamda beni sarsıyor bütün ruhumla.
Mealini de ver.
Ama mealini, adalet.
Mealini ver ki çünkü herkes Arapça bilmiyor.
Şimdi yani Allah-u Zülcelal göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu, hakkın ve batılların, aydınlığın ve zulmetin halikı olduğunu beyan ettikten sonra, yani bütün bu varlıkların halikı olanı kafirler getiriyorlar. Kendi putlaştırdıkları ilkelere, kurumlara, yönetimlere, yöntemlere bağlayıp yaradana eş tutmaya kalkıyorlar. Şimdi tamam, güzel kardeşim benim, İhsan Bey, adalet, adalet sadece mallar konusunda değil ki, adalet inanç konusunda da adalet. İnne şirke le zulmün azim. Şimdi bizim İhsan Bey kardeşimizin toplumun genel yapısıyla bana göre şirk, eğer siz bu toplumda Allah'ın halik, malik, razık,
ve vazı ahkam olarak görüyor da toplumun siyasetine, ekonomisine, eğitimine müdahale ettirmiyorsanız, yani işin özünde mülk yok, şirk meselesi var. Şirk meselesi olduğu içindir ki bu insanlar malikül mülk olarak Allah'ı tanımıyorlar. Bir televizyon programında İhsan kardeşime derdim o değil. İhsan kardeşim getiriyor, Allah razı olsun, beni sarstı. Ama bütün meseleyi bölüşüm noktasına, bölüşüm noktasında hiçbir şey halledemezsin. Evvela kafalarda bir devrim olacak. Bütün insanlar Halik olanın Malik olduğunu bilecekler. Bu bir. Bu Allah'ın Halik ve Malik olduğu malları siz kendi koyduğunuz esaslara, kapitalist yargılara göre kazanamazsınız. Ha kardeşim şimdi geliyor bölüşüm noktası. Ya dur gitme bölüşüme. Asıl zulüm malların edinme noktasında. Siz şeyi kaldırın ortada. Faizi kaldırın. Emeği sömürüyü kaldırın. Kara borsayı kaldırın. Bunları kaldırdığınız zaman bugün müşteki olduğunuz adaletsizliklerin önemli bir bölümü kalkıyor. Sömürü duruyor. Şimdi İhsan kardeşimi üzüldüğüm, sonra bakın bir nokta daha var. Şimdi maksat şey değil. Bak.
Ya milletin uykusu kaçtı, iyi oldu bu. İyi oldu.
Şimdi ki mesele kardeşim Kur'an'ın, İhsan Hoca kardeşim güzel de sen Hazreti Peygamber'e Yaradan'ın innema ente münzirun men yakşaha dediğini görmüyor musun? Eğer Allah'a ve ölüm ötesi ahiret hayatı ve sorgulamasına, malikül mülk olarak Allah'ın tanınmasına bu temelleri oturtamadığınız sürece devrim yapamazsınız hocam. Onun için konu sadece mallar üzerindeki sosyal adalet değil, önce kafalardaki devrim. Şimdi öyle bir mütereddit konuşuyorsunuz ki İhsan Bey kardeşim, derdim o değil. Derdim, inanın Hayrettin Karaman Hoca ile değil, seninle daha iyi anlaşırım. Niye? Benim derdim var. Benim bu toplumun genel gidişatıyla ilgili derdim var onun için. Sen bir noktaya parmak basıyorsun. İyi ama ya işin inanç boyutuna geldiği zaman orada teviller başlıyor. Ve sadece işin bir boyutunu alıyorsun. O boyutta tamam, niye bölüşmüyorlar diyorsun. Kardeşim ben de sana diyorum ya, niye kazandırtıyorsun kardeşim? Zulüm yoluyla kazanıyor adam. Önce burayı durduralım. O zaman da bu düzenle savaşmamız gerekiyor. Bu düzeni kendi akışına bırakırsanız adam kazanır, firavunlaşır, karunlaşır, belamlaşır. Ondan sonra nihai planda geliyorsun diyorsun ki dur, gel burada bölüşelim, burada olmaz.
Sanıyorum yani bu konuda İhsan senden ayrılmaz yani. İhsan evet. Kapitalist sistemi.
Ben derken şunu tabii de şunu anlatmak istiyorum. Yani. Diyorum ki kardeşim, ha, vurguyu gelelim bir araya, olgunlaştıralım. O vurgu yaptığımız zaman toplumun bütünü bizden sarsılsın.
Yani olayın bir de siyasi boyutu var, kişisel bir boyutu var. Yani Allah kuşu boyutu var, yani hep öyle bir.
Yani sonuçta getirdiğim şey, bizi farklı gibi şeyimiz, ihtisaslaştığımız alanda gerçekleri dile getirirken bütünden sapmalar oluyor. O bütünden sonra da bu toplumun etkin kişileri, kurumları, buna siz tarikat örgütleri de diyebilirsiniz, en insanların kendilerini samimi ve güçlü hissettikleri alanlarda kendileriyle çeliştiğinizi, çatıştığınızı görünce diyor ki bunların doğruları da şüphe uyandırır. Mesela söyleyeceklerim.
Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Bir cümleyle şey yapayım, sadece birkaç cümle. Şimdi ben karşı çıkacak bir şey görmüyorum.
İstersen önce bir şey söyleyeyim. Ya bir dakika bir şey söyleyeyim. Ali Rıza Hoca'nın hakkını teslim etmek açısından o sık sık bana gelirdi geçen seneye kadar. Yahu şu İhsan Ali Açık kardeşimizi dikkate almak lazım. Telefon ettim, tebrik ettim. O yazılarınızı falan okuyup.
Evet, ama telefonla konuştuk, mail gönderdi, şey yaptık. Evet. Biliyorum. Şimdi hocam bak şöyle bir şey var. Biz birbirimizle konuşmalıyız. Biraz yanlış anlaşılma söz konusu. Benim derdim Kur'an'ın bütünlüğünü falan parçalamak değil. Yıllardır siz de bu işlerin içerisindeyiz. Biz de bu işlerin içerisindeyiz. 20 tane kitap yazmışız. 20 sene önce yazdığım kitaplar var. İtikat üzerine benim yazdığım ilk kitap. İslam'da itikat meselesi. Şirkten arındırılmış. İtikat nasıl olur? İlk yazdığım kitap o. Şimdi zamanla her şey gözümüzün önünde oluyor. Olaylar oluyor, gelişmeler oluyor. Biz toplumun çocuğuyuz. Aynı zamanda yaşadığımız tarihin de bir ürünüyüz. Ben ondan bağımsız düşünemem. Sadece şu örneği vereyim bakın. Muaviye ile Ebu Zer tartışıyorlar. Muaviye diyor ki, ya Ebu Zer diyor, Kur'an'da Tövbe suresinin 34 ile 35. ayetlerinden başka ayet mi yok diyor. Bütün bu Kur'an'ı getirdim buraya indirgedim diyor. Yani altını ve gümüşü biriktirenler ve Allah yolunda infak etmeyenleri acı bir azapla haber ver, onlar dağlanacaklar biriktirdikleriyle. Kenz ayeti. Den dolayı. Şimdi Ebu Zer de ona diyor ki, ben diyor Kur'an'ın bütününü bildiğimi, hatta Kur'an'ı senden de çok okuduğu bal gibi biliyorsun. Fakat millete diyorsun ki bu Ebu Zer Kur'an'ın bütün taraflarını unuttu. Hatta reddediyor. Bir tek ayete indirgedi. Elimdeki malı ver diyor. Kenz etme diyor. Falan diyor. Kenz ayetini ön plana çıkıyor. Başka bir ayet okumuyor. Hakikaten Ebu Zer'de gidiyor. Yollarda, bayırlarda hep böyle bunları okuyor. Bunlar böyle oldular. Bu Emeviler böyle biriktiriyor. Ümmetin malı bunlar. Hırsızdırlar, gasıptırlar diye söylüyor. Doğru. Daha ilk Müslümanlardan birisi. Yani Kur'an'ın bütünlüğünden habersiz mi diyeceğiz şimdi? O da diyor ki, evet diyor, Kur'an'da bir sürü ayet var, Kur'an'da bir sürü konusu var, hepsi aslında birbiriyle bağlantılıdır. Ama ey Muaviye, sözü diyor, tabi caizse, orada bir cümle kullanıyor, topu taca atma, kaçma, zamanın sözü budur diyor. Evet, zamanın ayeti budur diyor, bunu okuyacağım diyor, her yerde de bunu okuyacağım diyor. Bakarım millet başka bir tarafa dikildi, bu sefer o ayetleri okurum. Ben de diyorum ki hocam, zamanın sözü bu mülk meselesidir.
Hiç itiraz yok.
Biz bunu söylüyoruz. Şimdi bunu söylüyoruz diye Kur'an'da namazda var, oruçta var, haşyette var, ahirette var, cennette var, cehennemde var.
Mülk alakalı bütünü söyleyelim öyle, diyorum.
Tamam.
Yani faizi de söyleyelim. Kapitalizmi de söyleyelim.
Şimdi orada bir tamamıyla kapsamıyor olabiliriz. Eksik tabii işte bir sürü şeyimiz var canım. Yani gelin beraber şey yapalım. Yani bu meseleyi insanlarımıza anlatalım yani. Evet. Ben her şeyi biraz önce çok harika bir şey söyledi. Hiç kimse Kur'an'ı tek başına bütünüyle kavrayamayacaktı. Bir gruba ihtiyaç vardır dedi. Harika. Zaten bir sürü yerde ben bunu söylemiştim. Yani birimiz bir şey söylüyor, birimiz başka bir şey söylüyor. Bu bir de bir yerde birleşecek. Masalımız Kur'an'ın ne dediğini anlatmaktır, anlaşılmaktır. Biz burada bulunan arkadaşlar kafa yapıları birbirine yakın, hemen hemen benzer tecrübeler yaşamış. Belli kişileri tarafında olan ve belli kişiler tarafından da husumete uğrayan insanlarız yani. Yani bakın bir sürü yerde aleyhte konuşanlar hep aynı yani. Dolayısıyla biz bunu devam ettireceğiz. İnşallah daha hayırlı olur.
Amin. İnşallah Allah hayırlı vesile.
Bir söz alabilir miyim bir dakika? Müsaade ederseniz Allah'a emanet. Şimdi Kur'an'da bir ayet var, kitab-ı merkum diye, rakamlandırılmış bir kitap diye çeviriyor Edip. Edip'i bilen, Edip Yüksel'i bilen herkes bilir ki Edip Yüksel 19 mucizesiyle anılır. Fakat nedense hiçbir toplantıda bu 19 mucizesini anlatamaz. Geçenlerde Habertürk'te programa çıkacaktı. Son dakikada iptal edildi. Siz büyüklerden ricamız Abdülaziz Hocam'dan, sizden Ali Rıza Hocam'dan bir de matematikçi katılsın. Edip bu 19 mucizesini size bir anlatsın. Siz de eleştirilerinizi anlatın. Bizi de aydınlatın istiyoruz.
Bir soru da ben sorayım.
Bu zamanın sözü değil.
Şimdi cevabını
bu tüm zamanların sözü bence.
Yok. Zamanın sözü mekana göre, coğrafyaya göre de değişir. Yani evet, bu, Amerika'daki zamanın sözü ile buradaki zamanın sözü aynı olmayabilir.
İhsan Hoca. Valla bize göre zamanın sözü bu, Edip'e göre de zamanın sözü bu. Bence bunun tartışılması zamanı geldi.
Ben şöyle söylerim bak. Evet. Bu 19 şeyine söyledim zaten gününüzde. Evet. Soğuk, olumsuz bakmıyorum. Evet. Sıcak bakıyorum. Evet. Yani buradan da ihtiyaç giderilebilir. Yani bazı insanların buna ihtiyacı olabilir. Yani diyelim mesela bugün, dün gündüz müddetçi süresinde...
Hocam bir dezenformasyon söz konusu bu sistemle alakalı.
Yani ben
alakalı.
Şöyle bakıyorum. Sizler tamam,
bunu tartışırsanız insanlar daha sıcak yaklaşırlar. Ha olumsuzsa yine tamam, olumsuzdur. Ayrı mesele.
Bu yani önemli olan oradan, bak önemli olan lütfen. Oradan bir menfaat üretmemektir. Evet. Oradan bir sınıf üretmemektir. Evet. Oradan bir tekel, imtiyaz, ayrıcalık üretmemektir. Ben bunu keşfettim diğer insanlardan ayrıyım dememek.
Ya ortaya çıkıyorsan olabilir ya. Korkacak bir şey yok.
Ne yani. Var bunda yani? Yani Kur'an'a hizmet ediyorsan ne zarar olabilir?
İşte
yani.
Bu konuda sizin yardımınızı istiyoruz. Edip bir sunum yapsın. Siz de eleştirilerinizi yönetin.
Onu ileride inşallah öyle bir şey olabilir. Evet. Ben katkı sağlarım yani. Hocam
Adem Çevik. Kur'an malum içki içene, hırsızlık yapana, adam öldürene hak ilan etmiyor. Onun için bu ümmetin hepimizin üzerine bir görev düşüyor. Bu faizci sistemden kurtulmamız için. İki, soru olarak da sormuş oluyorum. Hazreti Hüseyin'i şehit edenler de eline Kur'an aldı. Hatta az önce de ifade edildiği gibi biz öldürmedik, o öldürdü dedi. Kur'an okuyarak dediler. Bu şu anda da mesela Suriye'de insanlar katlediliyor. Katleden de Müslüman, hani mesela İran Bağız Cumhuriyeti de mesela yardımcı oluyor. Orada öldürülenler de Müslüman. Şimdi buradaki sorunu nasıl çözeceğiz? Hocam bir de İhsan Hocam'dan ben bir helallik istiyorum sizden. Ben sizin hakkınızda gıybet ettim. Mesela israf otel konusunda destekledik işte oruç konusunda. Ama Mazlumlerin konferansında sigara içince de çok üzüldüm. Mesela bu da bir müksündü. Ben açım ve siz sigara birileri sigara içiyor. Ben sigara içiyorum. Yani bu konuda neler yapmak lazım? Yani
niye çay içmiyorsun da sigara içiyorsun?
Bir de Hud suresi malum 113 var. Hani siz hep Tevbe 34-35 diyorsunuz ya. Biz zulüm karşısında susarsak biz de zalim olmuş oluyoruz. Ne yapmak lazım?
İsterseniz şu faiz konusunda bir iki kelam edeyim ben de ondan sonra sizler şey yapın. Bu geçen de düşündüm de Osmanlı biliyorsunuz 650 sene yaşamış ve dünyada şey olarak oradaki ilim adamlarını tenkide sıra gelince herhalde çok söylenecek şey var ama idare olarak bugün de çok güzel bir idare tarzıdır Osmanlı. Yani yöneticiler açısından bugün hala dünyaya örnek olan hatta şu anda insanların o seviyeye yükselemediği bir idari tarzları var. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Ben 21 sene Osmanlı mahkemelerini oradaki araştırmaları gözetleyen ya da yardımcı olan bir kişi olarak. Fakat Osmanlı niye battı biliyor musunuz? Osmanlı'yı faiz batırdı. %400'e varan enflasyonlar olmuştu Osmanlı'da. Günlerce İstanbul'da ekmek sıkıntısı yaşandı. Çok ciddi sıkıntı.
Bu hiç yazılmadı, çizilmedi değil mi hocam? Bu
benim eski yazılarımda vardır, bunların hepsi vardır. Ama tabii ben epey zamandır bu tür yazıları ortaya çıkarmadığım için şey değil. Ve o dönemleri çok incelemişimdir. Yani şeyde arşiv kaynaklarından incelemişimdir. Belki fazla bilinmiyor olabilir ama Osmanlı'yı faiz batırmıştır. Ve çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştır yani bu ülkede. Dolayısıyla faiz konusunda gereken şeyi göstermen ama maalesef biliyorsunuz şu anda adına faizsiz denen kurumlar faizin bayraktarlığını yapıyorlar. Daha rahatsız edici de faizsiz diyerek yapıyorlar. Bir de işte her şey işte Kur'an'ı eline alarak Hüseyin'i öldürenler vardı diyorsunuz. Çok tabii bir şeydir. Biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki şeytan doğru yolun üstünde oturur. Doğru yolun üstünde oturan da
onun gereğini yapar. Eline Kur'an alır. Giyimini kuşamını ona göre yapar. Her türlü şeyi yapar. Yani vitrini o doğru yoldan giden kişiyi yakalayabilmek için vitrini ona göre düzenler. Şeytan zaten budur. Biz şeytanı başka şekilde aradığımız için sıkıntıya giriyoruz. Şeytan odur yani. Doğru yolunda, doğru yolun üstünde oturmayana ben şeytan değil mi? Allah demez ki ben diyeyim. Evet.
Zaten vakit son bir soru şeyleri mi? Bir soru varsa. Buyur.
Ben sadece iki ayet
kısa kısa bir
cevap. Onlar sözü dinler en güzeline uyar. Bu bir. İkincisi, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığına ona kör ve sağır kalmazlar. Ben bu iki ayete dayanarak birbirinizi daha çok görmenizi, daha çok konuşmanızı, birbirinizi daha iyi anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah razı
olsun. Teşekkürler.
Vallahi katılıyorum ona. Çünkü arkadaşları yakından tanıdığımız zaman daha bir ısınma imkanı oluyor. Yani.
Yalnız o şeyin, o Ahmet Bey'in teklifi yani burada konu çok net bir şekilde ortaya konacak şekilde yapılabilir yani. Zaten bir burada bir oturum düzenlemiştik buna birkaç sene evvel. Ya olabilir
çok verimli olmadığı için biraz verimli olmadı.
Tabii ben birlikte kamera karşısına çıkmaya, birlikte fotoğraf vermeye, insanların karşısında bildiklerimizi anlatmaya, paylaşmaya her zaman hazırım. Bu tür faaliyetlere de sürekli destek veririm, vermeye de hazırım. Yani arkadaşlar bilirler yani ben sürekli şunu söylüyorum, derslerde de sürekli tekrar ettiğim şeydir bu. Şimdi benim yazdığım 20 tane kitap birisine, ya dur bakayım şu Kur'an'ı epeydir okumuyordum, şunu açayım hele bir bakayım dedirtiyorsa, raftan Kur'an'ı indirip adamın yüz önünü açıp birazcık düşünmesine vesile oluyorsa, artık o adam benim kitabımı yırtıp atabilir. Bir sorun değil. Maksat o değil ki ya. Maksat millete bu kitabı okutmak. Bu kitapta olan şey insanların beyinlerine...
Bizim kitaplarla bunu engellemek değil.
Engellemek değil. Eğer engelliyorsa yazıklar olsun bana yani. Çok büyük bir vebal altına giriyoruz demektir.
O zaman hocam gerçek hafta içerisinde
budur yani.
Bir organizasyon yapalım. Sizleri davet edelim. Ahmet Sağlam'la birlikte. Sizlere davet edelim.
Yani ben öyle şeylere her zaman hazırım. Olması gerekir yani.
Çok mutlu olur. Çok teşekkür ederim.
Evet.
Peki. Herhalde sizin... zamanınız açısından efendim, peki çok teşekkür ederiz geldiniz.
Tekrar
burada çok güzel bir sohbet yaptık.
Sağ olun misafirperver.
Ali Rıza Hoca da gelmiş oldu.
Çok evet hocam oldu. Söylediklerinizin başım gözüm üstüne yeri var.
Oldu. Fehmi beni buralardaydım uğramayabilirdim. Sen Fatih niye beni uyarmadın?
Sen her zaman uyanık olduğunu bildiği için ihtiyaç duymamıştır.
Evet.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun var olun.